Ayrım 53. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 475. Ancak Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da kendi görüşünü koruyor. Evrensel dil bilimi hocaya ancak büyük bir aşkın yazdırtabileceğine, Cazibe Çelebi serüveninin bitmesinden sonra da inanıyordu. Bu nedenle bir akşam muayenehanesinden ayrılmaya hazırlandığı bir sırada sekreteri odasına gelerek Pervin Hanım'ın kendisiyle 5 dakika görüşüp görüşemeyeceğini sorduğunu söyleyince birden Yusuf Aksu'yu anımsadı. "Elbette sözüm olur, hemen buyursunlar," diye yanıtladı. Pervin Hanım gün görmüş bir ailenin tek kızı ve uzun süre baktığı bir hastasının ünlü bir emekli büyükelçinin dul eşiydi. Güzelliği, kitaplığı ve bilgisiyle ünlüydü. Tarihsel bir yapıda Anadolu yakasında büyük bir yalıda otururdu. Kısacası Yusuf Aksu'yla pek çok ortak yanı bulunduğu söylenebilirdi. Küçük bir rahatsızlık nedeniyle gelmişti ama birkaç dakikadan beri Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın tek düşüncesi onu bir Maçka çarşambasına çağırmaktı. Çağırdı, olumlu yanıtı da aldı. Pervin Hanım büyük ustanın sözünü çok duymuştu. Onun sofrasında bulunmayı kendisi için bir onur sayıyordu. Bir sonraki çarşamba Maçka'daydı. Zeynel Duman'ın söylediği gibi çöp tatanlık erkek kadın, okumuş okumamış, herkesin kanında bulunduğundan olacak. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Bayram Beyaz ve Firuz Polat'ın baş başa yaptıkları uzun görüşmeler sonucu, her şey onun Maçka'da fazla yabancılık çekmemesini, kendini %100 dost bir ortamda bulmasını sağlayacak bir biçimde düzenlenmişti. Bu amaçla en yakın dostlar dışında hiç kimse çağrılmamış, buna karşılık Firuz Polat yazılarında sık sık karşıtı, esin kaynağı ve akıl hocası Asude Hanım, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı uzatmalı sevgilisiyle gelmiş, Cemile Hanım da fazla sarsıcı çıkışlar yapmaması konusunda birkaç kez uyarılmıştı. Ama dikkatleri ilk çeken şey iki kadının çok iyi kaynaştığı oldu. Belki de sözünü çok duyduğundan Pervin Hanım karşılaşır karşılaşmaz sarılıp öptü Cemile Hanım'ı. O da bu sarılmada yeni adayın hiç de öyle kuru bir kadın olmadığını saptama olanağını buldu. Yüzünü, ellerini, göğsünü şöyle bir gözden geçirince de kaşı gözü her şeye hoşuna gitti. Akça pakça bir kadındı işte. Çocuk doğurma yaşını geride bırakmıştı ama en azından hocanın kollarını doldururdu. Üstelik gelişinden en fazla yarım saat sonra Yusuf Aksu'nun çevresinde dört dönmeye, ikide bir eline koluna dokunmaya, neredeyse her nüktesine içtenlikle gülmeye başladı. İşin ilginç olduğu kadar da sevindirici yanı ise bu yakınlığın Yusuf Aksu'nun görkemli kitaplığında iki koca duvarı dolduran raflarda sıralanan ansiklopedilerin önünde başlamış olmasıydı. "Olur şey değil, hayır, olamaz, bu kadarı da olamaz," diyordu Pervin Hanım. "Ben bu ansiklopedi bolluğunu yalnız benim kitaplığıma özgü sanırdım. Oysa sizin kitaplığın fazlası var, eksiği yok. Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi." Ansiklopedi ciltlerini çok sevilen bir kedi ya da köpeği okşar gibi uzun uzun, usul usul okşuyor, onlara gösterdiği yakınlık, insanlarla yakınlık kurmasını da kolaylaştırıyor. İkide bir gözlerini Yusuf Aksu'ya dikerek anlatılmaz bir biçimde gülümsüyor. "Böyle bir şey hiç aklıma gelmezdi," diye yineliyor. Yusuf Aksu da herkes gibi biraz şaşkınlık, biraz hayranlıkla onu izliyordu. O öyle çok konuştu, ötekiler de öyle büyük bir ilgiyle izlediler ki sofraya alışılmıştan en az bir saat geç oturuldu. Ama sofrada da hep aynı konular konuşuldu ve en çok konuşan Pervin Hanım oldu. Eşinin Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinde görev yaptığı sıralarda nasıl ansiklopedi topladığını, kime ender bulunur ansiklopedileri hangi rastlantılarla elde ettiğini, ansiklopedilerini yalıya getirirken hangi güçlüklerle karşılaştığını anlatıyor ama en üzücü olayları anlatırken bile kahkahalar atıyor, en azından gülümsüyordu. Onu dinlerken Yusuf Aksu'ya öyle geliyordu ki bu gülüş, bu gülümseme, bu kadının konuşmasının, hatta benliğinin ayrılmaz bir parçasıydı. Sustuğu, dalıp gittiği zamanlarda bile gülümseme derinden derine sürüyordu benliğinde. Kim bilir uyurken bile hep böyle ışıldıyordu belki. Bu nedenle gözlerini ondan ayıramıyor, aynı zamanda şu anda yaşadıkları gerçekse, dinlediklerinin, dinledikleri gerçekse, yaşadıklarının doğru olması gerektiğini düşünüyor, Pervin Hanım'a duyduğu ilgi her dakika biraz daha artıyordu. Yemeğin sonuna doğru Pervin Hanım o güne dek hiç kimsenin göze alamadığını yaparak, ''Hocam, sizi Cemile Hanım ve şu anda burada bulunan tüm dostlarla birlikte, önümüzdeki hafta uygun göreceğiniz bir günde bizim yalıda yemeğe bekleyeceğim. Siz de benim ansiklopedileri görürsünüz, olur mu?'' dediği zaman, biraz şaşırmış olsa bile, neredeyse hiç duralamadan, ''Evet, geliriz elbette'' diye yanıtladı. Tüm dostlar yeni bir ilişkinin başlangıcı, dolayısıyla kendi çabalarının başarısı olarak algıladılar bunu. Hatta Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat'la Asude Hanım'a doğru eğilerek, ''Hocamızın yaşamında yeni bir sayfa açılıyor.'' diye fısıldadı. Ertesi hafta Perşembe akşamı, Kuzguncuk'taki yalının geniş bahçesi, uçsuz bucaksız salonundaki antika eşyalar, duvarlarındaki tablolar, pencerelerinin açıldığı görünüm, her şey, her şey konuklara Maçka'daki daireyle yarışabilecek nitelikte bir evde bulunduklarını kanıtlamaktaydı. Yorgunluk kahvelerini içtikten sonra girdikleri kitaplık da neredeyse Maçka'daki kitaplık kadar zengin ve görkemliydi. Pervin Hanım da tıpkı geçen hafta olduğu gibi gerek konuşurken gerek susarken sürekli gülümsüyor, çevresine derinden derine bir mutluluk yayıyordu. Yusuf Aksu'yu neredeyse bir sevgili gibi elinden tutup ansiklopedilerin bulunduğu bölüme getirdi. ''Bakın, Diderot'un ansiklopedisi yok bende ama sizin kitaplıktakilerin çoğu var. Sizde bulunmayanlar da var. Örneğin Rus, Leh, Macar ansiklopedileri'' dedi. Bu arada hep gülümsüyordu. Herhangi bir şey için değil, yalnızca mutlu olduğu, başka türlü olamadığı, acı, hüzün, keder gibi şeylere bağışıklığı bulunduğu için. Yusuf Aksu genellikle dış dünyaya kapalı olmasına karşın bunu açıklıkla görüyor, güzel bir şey olduğunu seziyor. Bu nedenle gözlerini ondan ayıramıyor, sustuğu zaman bile süren gülümsemesinden mutluluk payını almaya çalışıyordu. Ancak bir Macar ansiklopedisinin ilk cildini eline aldığı sırada birden yüreği göğsünü dövmeye başladı. Gözlerini yumdu. Çevresine çöken karanlığın içinde Yunus'un en az Pervin Hanım'ınki kadar güleç yüzü doğdu. Onun arkasından da Maçka'daki kitaplık belirdi. Yunus'un uzun bir kahkahanın ardından ''Buraya gel.'' ''Sana beni neden sevdiğini söyleyeceğim.'' dediğini duydu. Aynı anda gözlerini açtı, ellerinden kaymak üzere olan cildi göğsüne bastırdı. Şaşkın şaşkın çevresine, çevresindekilere bakmaya başladı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, ''Hayrola hocam, ne oldu böyle?'' diye sordu. ''Yok bir şey, şimdi geçer.'' diye kekeledi Yusuf Aksu. Bir iskemle yaklaştırdılar, hemen oturdu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı nabzını tuttu. Önce yüzünü buruşturdu. Sonra Pervin Hanım'dan esinlenmiş gibi o da gülümsemeye başladı. ''Doğru, yok bir şey, hocamız demir gibi.'' dedi. Belki öyleydi ama dostlarıyla kurduğu düşün gerçekleşmeyeceği kesindi. Yusuf Aksu birkaç saniyeliğine gömüldüğü karanlıkta kesinlikle anlamıştı ki, Pervin Hanım Cazibe Çelebi'nin değil, olsa olsa Yunus'un karşılığı olabilirdi. Yani bir tür kardeşti. Öte yandan Yusuf Aksu, az önce Yunus'u düşle gerçeğin kesiştiği noktada yeniden gördükten sonra, onun gibi insanların yalnız bir kez sevdiklerini anlamıştı, olursa olurdu, olmazsa olmazdı. Sofraya geçildikten sonra bir zamanlar Cazibe Çelebi'nin de yemeklerde kendisine göre genellikle bu uzaklıkta ve bu açıda oturduğunu düşündü, bir tuhaf oldu. Daha da dikkatli baktı. Ondan daha aktı, saçlarını sarıya boyatmıştı. Ama Cazibe Çelebi gibi kısacık kestirtecek yerde başının üstünde toplamıştı. Ondan daha dolgun bir hanımdı. Giysisinin önü bir V biçiminde daralarak aşağıya doğru iniyor, memelerinin başladığı yerde dar bir açı oluşturuyordu. Gene ilk kez bu üçgenin içinde küçücük kahverengiye çalan çiller bulunduğunu gördü. Yüzünden çok bu çillere baktı. Daha aşağılara, örneğin göğüslerinin uçlarına dek inip inmediklerini düşündü. Böylece orası burası derken bütün bedeni çilli olarak düşündü. Ama içinde en ufak bir istek yoktu. Tam bu anda Pervin Hanım, "Hocam siz hiçbir şey yemiyorsunuz," dedi. Yusuf Aksu irkildi, Cazibe Çelebi'nin rejimini anımsadı, yüzünün kızardığını duydu. "Evet, daldım birden," dedi. Sonra ağırlayıcısının neye daldığını bilmesinden korkuyormuş gibi, "kusura bakmayın," diye ekleyerek başını önüne eğdi. Durumu kurtarmak için önündeki meze tabağından bir şeyler alıp ağzına attı. Ama evde olduğu gibi burada da hem yiyecekler eski tatlarını vermiyor hem de gırtlağından zor geçiyordu. Üst üste birkaç kez rakı kadehini başına dikti. Her dikişinde onun yeşile çalan incecik bir sürme çerçevesinin içinden bakan küçük, kara ama şaşılacak ölçüde parlak gözlerini üzerine dikilmiş gördü. Gene kızardı, hatta titredi. Bir şey söylemiş olmak için "ansiklopedilerinizden nasıl yararlanıyorsunuz?" diye sordu. Pervin Hanım sanki bu soruyu bekliyordu. Gene hep gülümseyerek konuşmaya girişti. "Bizim gibi insanlar ellerinin altında birkaç ansiklopedi olmadan tek gün bile yaşayamayacaklarına göre sürekli ve her konuda, çünkü hiçbirimiz sizin gibi değiliz, eksiklerimiz saymakla bitmez," diye başladıktan sonra burada gördüklerinin dışında Büyükada ve Kemer'deki yazlık evlerinde, hatta Bodrum'daki teknesinde bulundurduğu ansiklopedilerden söz etti. Sonra Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın araya sokuşturduğu birkaç sözcüğü basamak gibi kullanarak dünyanın ünlü ansiklopedilerinden Denis Diderot ve Jean-Laurent d'Alembert'e kadar getirdi sözü. Arkasından gene Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın bir tümcesini kullanarak günümüzün önemli ansiklopedileri, özellikle de Le Grand Larousse'la Britannica arasındaki ayrımlar, dolayısıyla yeri doldurulmazlıkları üzerinde durdu. Sonra gözleri gözlerinde gülümseyerek sustu. Yusuf Aksu onun ansiklopediler konusundaki bilgisini de görüşlerini de beğendi. Tümüyle bu sözlerin etkisiyle olmasa bile gözlerinin yaşardığını duydu. Beklenmedik bir atılımla bu sözleri karşılıksız bırakmamak istedi. Nicedir olmayan bir şey oldu. Sözler sanki kendiliklerinden yürüdü diline, bir kekeleme duygusu içinde sol elini sol göğsünün üstüne bastırarak konuşmaya girişti. "Benim için ansiklopedi nedir bilir misiniz?" dedi. "Benim için ansiklopedi dil sonrası insanının başkaldırısıdır. Dil çıktı, hepimizin eşit olarak taşıdığı bilgiler gitti. Onları içimizden çıkarıp sözcüklerin, kitapların içine tıkınca daha iyi sakları sandık ama parçalayıp dağıttık yalnızca. Diller bölündükçe bölündü, kitaplar dağıldıkça dağıldı. Bizler de bölündük ve hiçbir şey bilemez olduk. Bereket bilgilerimizi, dolayısıyla da kendimizi toplamak için ansiklopedileri yarattık. Onlar tüm öteki kitapların üstündedir. Ama dile dayandıklarına göre daha çok bir özlem olarak değer taşıdıkları da kesin. Ayrıca dile ve yazıya dayandıkları için kendi içlerinde de sayılmaz parçalara ayrılmışlar." Profesör Doktor Osman Nuri Balcı içini çekti. "Edward burada olacak da bu sözleri dinleyecekti ki," diye mırıldandı. Pervin Hanım'sa ağladı ağlayacaktı. "Hiçbir zaman bütünlüğe ulaşamayacak mıyız hocam?" diye sordu. Yusuf Aksu sorunun yanıtını bilmediğini biliyordu. Gene de yanıtsız bırakmak istemedi. Sol eli sol göğsünün üstünde. Adam gibi bir dil kuramı yazılmalıydı. Evrensel dilin kuramı. İnsan evrensel dili yeniden bulmalıydı diye kekeledi ya da kekelediğini sandı. Sofrada hizmet eden ak önlüklü ve ak eldivenli garson da içinde olmak üzere herkes neredeyse soluk bile almadan dinliyordu. Yalnız Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile Bayram Beyaz, Yusuf Aksu'nun nicedir böyle kesintisiz konuşmadığını düşünerek çok duygulanmışlardı. Hatta Bayram Beyaz'ın gözlerinde yaşlar vardı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ona doğru eğildi. "Bu akşam hoca korkunç," diye fısıldadı. "Hem tam bir usçu hem de gizli bir gizemci sanki. Umarım bu güzel hanım evrensel dil bilimi yazdırtır ona." Bayram Beyaz başıyla onayladı. "Evet, bunu ben de düşündüm," dedi. Pervin Hanım da onları haklı çıkarmak ister gibiydi. "Çok doğru buyurdunuz. Ansiklopediden daha anlamlı bir şey yoktur," dedi. "Az da olsa kökü içeride olan büyük bilim adamlarımız var ama ne yazık ki özgün ansiklopedimiz yok." "Evet, çok doğru," diye onayladı herkes. Hepsi de yakınmanın önünde gelen övgüyü sezmişti. Ayrıca aralarında konuşmadan hep onları dinlemişlerdi. Yeni bir aşkın doğuşunu izliyormuş gibi bir duygu içindeydiler. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, izlemekle kalmamaya, bu doğumu kolaylaştırmaya çalışıyordu. "Pervin Hanım'ın değerli eşi geçen yıl hastanede kollarımda öldü," dedi. "En değerli büyükelçilerimizden biriydi." Yusuf Aksu kızardı, sanki bir kusur işlemişti. "Bilmiyordum efendim, bilmiyordum. Başınız sağ olsun, çok özür dilerim," diye kekeledi. Pervin Hanım benliğinde bu ölümün acısından iz bile kalmadığını kanıtlamak istercesine kısa bir kahkaha attı. "Neden," dedi, "neden özür diliyorsunuz ki? Eşim öleli bir yılı geçti. Hem de bunda sizin hiçbir suçunuz yok. O zaman tanışmıyorduk." Bilmiyordum," diye kekeledi Yusuf Aksu. "Ama gerçekten üzüldüm." Pervin Hanım'ın konukları bu özür dilemenin nedeni konusunda değişik varsayımlara giriştiler ama hiçbirisinde karar kılamadılar. Öyle görünüyordu ki kendisine de sorsalar doyurucu bir yanıt alamazlardı. Belki dul bir kadını çilli göğsüyle çırılçıplak düşündüğü, belki arkadaşının patavatsızlığını kendi üzerine aldığı, belki de sözcükler diline öyle geldiği içindi. Son günlerde fazla dalgındı. Ama düşünülenin tersine, tutumunun onunla daha farklı bir yakınlık kurma tasarısından kaynaklanmadığı kesindi. O sorunu daha açmadan kapatmıştı. Üzerine konulmuş tereyağını erittikten sonra, iyice soğumuş bonfilesinden bıçağının ucuyla küçücük bir parça koparıp, gene küçücük bir ekmek parçası eşliğinde, gözleri hep Pervin Hanım'da, konuşmadan uzun uzun çiğnedi. Sanki bir lokma çiğnemiyor da zorunlu bir işlemi sonuçlandırıyordu. En sonunda çiğneyip yuttu lokmasını, sonra küçük bir parça daha kopardı etinden, gene aynı uzun çiğneme başladı. Kimse konuşmuyor, herkes ona bakıyordu. Pervin Hanım da, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı da, söyleyecek bir söz, havayı değiştirecek bir edim bulmakta zorluk çekiyordu. Kimileri korkunç bir şey bekliyor, kimileri ünlü adamın bu durumuna acımak mı gülmek mi gerektiğini bilemiyordu. Ama belki hepsinin usunda dahilerin bizden farklı oldukları düşüncesi, bir de büyük adamın çekingenliği vardı. Belki de hayran kaldığı kadın karşısında dili tutulduğunu sanıyorlardı. Bayram Beyaz hocanın birkaç hafta önce Cazibe Çelebi ile karşılaştığını öğrenmiş, bir süredir tanık olduğu davranışı hemen bununla açıklamıştı. Sessizliğini ve nesnesinden hiç ayrılmayan bakışını da bununla açıklamaya yöneliyordu. Ama ötekilerin düşündüğü gibi olmasını istiyordu. Bir ara umduğu çıkar gibi oldu çünkü Yusuf Aksu birden gülümsedi. Pervin Hanım denizi çok mu seversiniz diye sordu. Pervin Hanım hiç yoktan işkillendi. Bunu neden soruyorsunuz diye sordu. Yusuf Aksu gene kızardı, hatta azıcık titredi. Bilmek için dedi, denizi çok sevip sevmediğinizi bilmek için. Pervin Hanım hem bir sevgi atılımı hem de bu yolda bir sınav sorusu gibi algıladı bunu. Bu kez de o kızardı ama gülümsemesi gölgelenmedi. Evet çok diye yanıtladı. Peki siz de sever misiniz denizi? Yusuf Aksu gözleri hep Pervin Hanım'da bir süre düşündü. Ben mi bilmiyorum diye kekeledi. Ben denizi sevip sevmediğimi hiç düşünmedim, özür dilerim. Peki yüzerken nasıl algılarsınız denizi? Ben hiç denize girmedim. Uzaktan bakarım yalnızca, her şeye baktığım gibi. Pervin Hanım o sırada masanın üstünde ellerinin titrediğini, hemen sonra içindekini bitirmek üzere kadehini ağzına götürünce rakının bir bölümünün de çenesinden gömleğine doğru aktığını görmese, Yusuf Aksu'nun kendisiyle alay ettiğini düşünecekti. Bu durumda ya yalnızca dahi değil, aynı zamanda bir esinli olduğunu ya da aşk patlamasından ne yapacağını şaşırdığını düşünmek kalıyordu. Ama Yusuf Aksu herkesi şaşırtmaya karar vermiş gibi, gözlerini ne zamandır ilk kez Pervin Hanım'dan kopararak masanın öbür ucundaki Bayram Beyaz'a dikti. ''Bayram Hoca, biz artık kalksak mı dersiniz? Bu akşam tadım tuzum yok.'' dedi. Öneri ve gözleme tüm topluluk karşı çıktıysa da Yusuf Aksu kararını değiştirmedi. Hiç kuşkusuz kendine özgü bir aşk patlamasının göstergesi de sayılabilirdi bu davranış. Ancak Kızıl Tosbağ'da Cemile Hanım'ın Pervin Hanım'ın güzelliğinden ve zenginliğinden, Bayram Beyaz'ın da bilgisinden ve seçkinliğinden söz etmesi üzerine bu konuyu kapatalım deyince, ikisi de bu işten umudu kesmek gerektiğini anladı. Gerek zamansız ve beklenmedik ayrılış, gerek o fazlasıyla umut kırıcı yanıt, Yusuf Aksu'nun tüm dostlarında büyük bir düş kırıklığı yarattı. Kaç gündür kurmakta oldukları tatlı düşlerin birden yıkılıvermesini ne Profesör Doktor Osman Nuri Balcı anlayabildi, ne Firuz Polat, ne Bayram Beyaz. Cemile Hanımsa zorlu bir yumruk yemişçesine sersemlemiş, şaşkın şaşkın bakıyor, ilk kez insanlara yanıt yetiştiremiyordu. Gene de en uygun aday bulunmuşken, kimileri bu kadar çabuk pes etmek istemiyor, Yusuf Aksu'yu yönlendirmenin hala olanaklı olduğuna inanmak istiyorlardı. Bu nedenle saatin erken olduğunu söyleyerek kendileri de hoca ile yukarıya çıkmak, kahveyi onun salonunda içmek istediler. Cemile Hanım yol yordan bilen bir kadın olarak bu kez kahvenin yanında konyak da getirdi. Ayrıca hiç böyle bir alışkanlığı yokken bir kadeh de kendine doldurdu. Herkes gibi sessiz sessiz içmeye başladı. Neden sonra kadehler ikinci kez doldurulurken Zeynel Duman, ''Hocam, Pervin Hanım'dan neden öyle kaçar gibi ayrıldık ki?'' diye sordu. ''Birden işler çok ilerlemiş gibi görünecek diye korktum.'' dedi Yusuf Aksu. ''Özellikle kendisinin bunu benim böyle istediğimi sanmasından çekindim.'' ''Hocam, bunun ne zararı var ki?'' diye atıldı Firuz Polat. Pervin Hanım bundan hoşlanıyordu. Ama hepiniz duydunuz, kocası öleli bir yıl bile olmamış daha. Hocam, bu onun sorunu. Hayır, hepimizin sorunu dedi Yusuf Aksu. Ölülere karşı bu kadar duyarsız olmamalı. Ama hocam, Yusuf Aksu yeter demek istercesine elini Firuz Polat'ın elinin üstüne koydu. Evlenecek kadın aradığım yok, yaşlı bir adamım ben dedi. Gözlerini ayaklarının ucuna dikti, yüzüne, devinimlerine, her şeyine kurşun gibi ağır bir hüzün çöktü gene. Dostları umutsuzlukla birbirlerine baktılar, hepsi aynı anda Cazibe Çelebi'yi unutmadığını, kolay kolay da unutamayacağını düşündüler. Yusuf Aksu'nun Cazibe Çelebi'yi unutmadığı doğruydu ama o sırada onu düşündüğü bile yoktu. Gülümsemeye çalıştı. ''Benim kadına kıza gereksinimim yok.'' diye ekledi. 53. ayrımın sonu. Sayfa 485.